Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında biliyorsunuz sürekli olarak aynı şeyden şikayet ediyor insanlar. İktidarın uygulamaları, iktidar öyle, iktidar böyle. İyi ama bir de işin muhalefet boyutu var birader. Gencecik bir kızın aldığı riskin %5'ini almayan tuhaf bir muhalefet anlayışı. Bunun üzerinde hiç konuşmayacak mıyız? Takvim gazetesinin yaşattığı rezaleti de birleştirerek onu konuşmuştuk. O yayın şu anda Ünsal'ın.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşmadan önce hepinizden rica edeceğim. Aşağıdaki yayını paylaşacaksınız Periskop izleyicileri. Hemen 3 noktanın oradan. Ben de aynı şeyi sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapacağım. Herkes çağıracağım, hep beraber oturup konuşalım istiyorum. Herkes derdini anlatabilsin. Çünkü gazetelerde bugün anlatılacak bir dert yok doğrusunu isterseniz. Göstereceğim zaten birazdan size. Mesela iktidarın göbek deliği gazetesi, Sabah gazetesi FETÖ'cü yargıdan şikayet etmiş bugün. Zannedersiniz ki 19 sene boyunca iktidarda bugünün medyasını da oluşturan grup yok. Bambaşka birileri bir şey yapıyor. Ama bu haberin altına bakacağız tabii. Asıl sıkıntı şu. Burada asıl söylenmeye çalışılan şey ne? Yani Albayrak grubu, Berat Albayrak'ın ortada yok biliyorsunuz 3 ay oldu. Ortada yok. Bir Allah'ın kulu da merak edip sormuyor. Gerçekten. Hala aynı geyik dönüyor ortalıkta. Bu durmuş olmasından falan diye. Buna ihtiyaç yok da. Ama orada Abdülhamit Gül'ün karşısına inceden bir çıkış başladı gibi görünüyor. Çünkü burada bu haber boşa yapılmış olamaz. Onun dışında ne var? Başlayalım da öyle göstereyim, olur mu? Mesela şuradan girelim. Ya çok acayip ya. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına bakıyorsun. Banker Maho çetesi var. Haber. Onun dışında mesela ekonomiye ilişkin tek bir haber yok içinde. Tek bir, bak bir tane diyorum. Hiç mi yok? Hiç yok. Yok kardeşim. Yok. Ama mesela Süper Loto'da bir kişiye 42 milyon lira haberi var. Sosyalist Küba özelleşiyor haberi var. Başka ne bileyim ben. Et kesmenin matematiği var. İşin peşinde köşesi için Emre Eser'e şeflerin ustası Cüneyt Asan'la et tezgahında çalışmış, onu anlatıyor. Ülkenin %80'i et falan görmüyor. Bak bu kadar iddialı söylüyorum sana. Ülkenin %80'i et falan görmüyor artık. Bitti o hikaye. Ama Hürriyet'e sorarsan taranacak saç var ya. Ne olacak? Yangın mı? Olabilir. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti çılgın maliyet. Çivi bile çakılmayan Kanal İstanbul güzergahıyla kesiştiği yüksek hızlı tren projesinin maliyetini uçurdu. İstanbul'da yerleşim alanları, tarihi ve arkeolojik değerleri tahrip edeceği ve deprem riskini artıracağı için itiraz edilen çılgın proje Kanal İstanbul, manyaklık, çılgın proje falan değil, bir çivi bile çakılmadan kamuya iki yük getirdi. Projeyle kesişen Halkalı Kapıkule yüksek hızlı tren projesinin Çerkezköy Halkalı bölümünün 3.1 milyar liralık maliyeti revize edildi, 7.7 milyar liraya yükseldi. CHP'li Ahmet Akın, Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı yatırım programında söz konusu bölümle ilgili maliyet artışı yapıldığını, Devlet Demiryolları'ndan alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildiğini belirtti. Maliyetin 2,5 kat artmasının ardından bu rant projesine iktidara yakın firmaların yoğun ilgi göstereceğini ifade etti. Yapmaz onlar. Yapma. Hayatta yapmazlar. Mümkün değil. Okluk Koyun'da sessiz sedasız ihale. Okluk Koyun'u hatırlıyorsunuz. Özal döneminden beri Cumhurbaşkanlığı'nın yazlık köşkünün bulunduğu Marmaris'in cennet koylarından bir tanesi. Ama artık öyle değil biliyorsunuz. Oradaki o ufak ev değil. Binlerce odalı bir yer yine geliyor. Muğla Marmaris'te çam ve prenlerle kaplı 30 hektarlık ormanlık alan mesire yeri olarak 20 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarıldı. Bölgenin Okluk Sarayı'na yakın olması nedeniyle mesire yeri Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı için mi yapılıyor? Niye kimseye haber verilmedi? Ne gizleniyor soruları gündeme geldi. Mustafa Çakır'ın haberi. Bu arada şu çılgın maliyet haberi de hakkını savunmamış olmayalım. Erdem Sevgi'nin haberiydi. Unutmadan söyleyelim. Siyaset bilimci Yalın Alpay konuşmuş ve demiş ki Boğaziçi hedefte çünkü üniversiteler arasında yandaş kadrolarla doldurulmamış birkaç üniversiteden biri. Ya yandaşlığı mandaşlığı geçtim. Vallahi geçtim ya. Vallahi geçtim bak. Yandaşların içinden bile denk gelen biri olabilir. Ya bu adam öyle çapsız ki yani anlatılır bir şey değil ya. Adamın şimdi üst üste görüntüleri çıkıyor. Televizyon programlarına katılmış. Mesela Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin ne kadar başarılı olduğunu anlatabilmek için gerçek görüntüler istiyor. Birkaç gemi diyor batırsa iyi olur aslında diyor. Bak zerre kadar kafası çalışmıyor diyorum ben. Ne olur kardeşim ciddiye al. Zerre kadar kafası çalışmıyor. İki, Boğaz içinde gerçekleştirilecek protestolarda devlete ve hükümete karşı sekülerlerin hep bir hınç içinde bulunduğunu ve ilk fırsatta bunca dışa vurduklarını göstermek için. Ya böyle saçmalık olur mu kardeşim? O zaman ne yapalım? Mesela şöyle mi olsun? Devlete değil bir kere burada. Devleti yönetenlere karşı olmak suç mu? Değil. Ben karşıyım. Ya ben karşıyım kardeşim. Bu suç değil. Böyle analiz olmaz. Bu suç değil ama daha acıklısı ne biliyor musunuz? İlk yayında konuştuğumuz tam da bu hikaye. Çok sevdiğim bir arkadaşım sağ olsun yayındaki konuşmanın üzerine mesaj atmış. Bugün gece saatlerinde yani işte bugün diyorum ama artık yeni güne döndükten sonra Clubhouse'da biliyorsunuz artık öyle bir uygulama var. Sesli sohbet odaları. Orada Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı Gurbetten Boğaziçi'ne grubunun içinde Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi ile ilgili mesajı konuşulmuş ve Canan Kaftancıoğlu demiş ki şu anda hoşumuza gidecek davranış sert çıkmak olabilir ama biz uzun vadeli sizin bildiğiniz ve de bilmediğiniz şeyler üzerinde strateji üretiyoruz. Ya inşallah Canan Hanım ürettiğiniz strateji, partinizin ürettiği strateji, bu daha önce milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasındaki muhteşem stratejiniz gibi olmaz. Yani nasıl bir zamandan bahsediyorsunuz, nasıl bir uzun vadeden? Bu ülkenin ne kadar uzun vadesi kaldı sizce? Ya gerçekten işte konuşulan hikaye bu. Siz tabii size böyle biz tuzu kuruyuz ya biz. Öyle bakıyorlar demek. Vallahi bravo ne diyeyim ya. Böyle muhalefet varken iktidarın kötülüğüne ihtiyaç falan yok ki. Vallahi yok. Üniversite değil AKP gençlik kolları. Bursa Teknik Üniversitesi öğrenci bilgi sisteminde AKP etkinlikleri duyuruldu. Bir öğrenci okulda AKP propagandası yapılıyor demek az olur. Tamamen AKP'nin elinde gençlik kolları binası gibi diye konuştu. Nasıl? Şahane değil mi? Mart'ta pik uyarısı. Bak bu haberi görmezden geliyoruz biz. Israrla yokmuş gibi davranıyor herkes. Parti kongreleri falan takır takır yürüyor. Bir Allah'ın kulu çıkıp ortalığı birbirine katmıyor. Ya muhalefet milletvekilisin kardeşim. Çok ciddi sömürüyor. Lan yak gerekirse kendini mecliste ya. De ki ya kardeşim siyaset yapıyoruz. Sizin yapacağınız siyasetin içine tüküreyim ben ya. İnsanları binlerce kişiyi bir araya topluyorsunuz. Ya yap bir şey yap bir şey yap. Basın toplantısı düzenle anlat değil mi? En temizi. Ha, sen de haklısın. Mutant virüsün ortaya çıkmasıyla yeniden tırmanan vaka sayısının 8000'e yaklaşması tedirginlik yarattı. İstanbul'da pandemi için ayrılmış sağlık kuruluşlarından Mart-Nisan arası yeni plan yapmalarının istendiği iddiaları da endişeyi artırdı. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Elif Dağlı, mutant virüsün yanı sıra karantina kurallarının uyumsuz olduğunu hatırlatarak sıkı bir kapanma ve iller arası hareketliliğin azaltılması uyarısında bulundu. Dağlı aşılama hızlandırılmalı dedi. Aşı yok. Yani aşılamayı hızlandırdık. E aşı yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar şu cümleyi hani o gün de konuşmuştuk. Bence pas geçmeyin. Hani benim anladığım kadarıyla ben şöyle bir şey düşünüyorum. Gerçekten hani ya dışarıdan aşı tedariki çok zor, zahmetli falan dedi ya Türkiye'yi tek başına yöneten kişi. Ben bunun Türkçesini size söyleyeyim. O iş yaş diyor. Vallahi ben öyle anlıyorum. Yazın bakalım siz. Sabah gazetesinin bahsettiğim manşeti. Firari FETÖ'cüye şirket kıyağı. Mahkeme FETÖ davasının 3 numaralı sanığı ve Bankasya'yı hortumlama işinin mimarı Ali Çelik'in şirketlerinden kayyumu kaldırdı. TMSF tepkili emsal olmasın. Allah Allah. Bayram değil, Seyran değil, Abdülhamit Gülbey'i niye öpüyorlar? Vallahi bu haberi öyle okumanız lazım. Hep ne konuşuyoruz burada 5,5 yıldır? Bu yayın aynı zamanda bir medya okuma sözlüğü olmalı. Bu haberi öyle okuyun derim. Yani bugün mesela gün içinde Sayın Adalet Bakanı'ndan yüksek sesle bir buna gömü lafı duyarsanız şaşırmayın derim ben size. Kendi aralarındaki kavga. Bizle hiçbir alakası yok. Biz sallayan da yok zaten de. Bizle hiçbir alakası yok. Düşünsene. Üzerinden geçmiş artık 5. seneyi tamamlayacağız neredeyse. 4,5 yıl olmuş. Hala diyor ki mahkemede FETÖ davası sanığıyla ilgili böyle karar verildi. Türkçesi aç dekoderi. Ne diyor? Alt yazar kısma gözünü aç. Dekoderi açtın görünecek şimdi. Diyor ki yargının içi FETÖ'cü dolu. Vallahi Adalet Bakanı'na diyor büyük ihtimalle. Hiçbir fikrim yok. Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Meclis Başkanı Profesör Mustafa Şentop. Ya bu anayasa hikayesini geçelim. Bak ben sana çok daha ilginç bir şey söyleyeyim güzel kardeşim. Çok tuhaf. Hani şu ilk yayında da konuştuk ya, yayın arasında bir izleyici de atmış. Zaten buraya onu özellikle bekletmiştim. Bu İskilip'le Atıf denilen vatan hainiyle ilgili adıyla söyleyelim ki hani herkes tarafını belli etsin. Korkak alıştırma kendini. İskilip'li Atıf bir vatan hainidir. Bu kadar nettir bu. Bir vatan hainidir. Teali İslam Cemiyeti Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını baltalamak üzere kurulmuş bir aracı kurumdur. Parayla çalışır, alçaklardan oluşur. İskilip'li Atıf da ihanet şebekesinin başıdır. Tamam. Onu anan Çorum valisi var ya. Onu anan Çorum valisi. Bu arkadaş meclisin eski başkanı İsmail Kahraman'ın özel kalem müdürlüğünden valiliğe getirilmiş. İsmail Kahraman'ın özelliğine bu arada hatırlıyor muyuz İsmail Kahraman'ı? Demin Mustafa Şentop'tan bahsettim ya. Yeni anayasa çalışmaları orada konuşulduğunda yeni anayasada laiklik olmamalı demişti İsmail Kahraman. Hatırlıyor musunuz? Sonra klasik çark etmişti. Sen ne diyorsun? Hayırdır acı denildiğinde yani o değil bu da tartışılmalı demişti. O yüzden şaşıracak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama burada yapmamız gereken yüksek sesle ya kardeşim benim kendime rehber aldığım kitap Nutuk. Ve orada bu olayı son derece net anlatıyor. İskilip'li Atıf bir vatan hainidir. Bu kadar nettir bu. Teali-i İslam Cemiyeti sadece Kurtuluş Savaşı'nı yok etmek, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ölümüne sebep olmak üzere kurulmuş bir alçaklar ordusudur. Ve sen bunu söylüyorsan ben de bunu söyleyebilirim ya. İskilip'li Atıf bir vatan hainidir. Bu kadar net. Ha bunu söyleyebilecek milletvekili. Zor be. Bak ne olacak biliyor musun? Ben sana şöyle söyleyeyim. Hiç burada eğip bükmeden anlatayım ben sana mevzuyu. Bir. Şimdi burada Çorumlulardan oy almayı da düşünen, Orta Anadolu'da oy devşirmeyi düşünen çok kutsal milletvekillerimiz bizim. Müthiş insanlar. Strateji belirliyorlarmış ya. Onlar mesela bu işin üzerinden dönecekler. Bir grup var. Onların Kemalizmle sorunları var. Onlar istiklal mahkemeleri üzerinden iade itibar ot bok demeye başlayacaklar. Bir grup var ki zaten bu herif gibi düşünüyorlar. Biz yalnız kalacağız. Ama yalnız kalacağız diye görüşümüzden vazgeçecek falan değiliz. Eğer bir konu yani bir işin doğruluğu ona ne kadar insanın inandığıyla alakalı bir şey olsaydı bugün hala dünyanın yuvarlaklığı üzerinde konuşmak zorunda kalacaktık biz. Çünkü başlangıçta Galileo'ya da inanan çok azdı. Değil mi? Biz oradan bakamayız. Biz gerçeklikten hareket etmek zorundayız. O yüzden yüksek sesle söylemek zorundayız. İskilip'li Atıf bir vatan hainidir. Teali-i İslam Cemiyeti vatan hainlerinden oluşan bir gruptur. Bir parasal örgüttür. Parayla milli mücadeleyi yok etmek üzere kurulmuş bir örgüttür. Bu kadar. Nokta. Ha, vatan haini öven nedir? Vallahi kendi koyar herhalde adını. Ama İskilip'li Atıf bir vatan hainidir. Bu kadar net. İnanmayan Nutuk'tan o bölümü gönül rahatlığıyla okuyabilir. Meclisin içinde oturulan, konuşulan o oturumlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde de okunduktan sonra yıllardır hala 80 senedir basılı duran o eserin içinde herkes görebilir bunu. O kadar net. Ama diyorum ya yani bizim ülkemizde vatan haini tek kanattan çıkmıyor ki kardeşim. İhanet tek kanattan çıkmıyor. Yani o yüzden uğraşması çok zor. Neyse yine de vazgeçmemek gerekiyor. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Haydi bakalım. Bakalım buradan sabaha bakıyorum. Ben de hakikaten benim de kafa gidiyor arada. Sabaha bakıyorum haber arıyorum düşünsene. Ha sabah gazetesinde de şey yok bu arada. Ekonomi haberi yok hiç. Hiç. Yok çünkü tutamaz ki. Tutamaz kardeşim. Mümkün değil. Ne yazacaksın? Ekonomi iyi mi diyeceksin? Yalan. Sözcünün manşeti valilerden Erdoğan'a sadakat mesajları. Sosyal medyada 15'e yakın vali destek mesajı yazdı. Bazıları Erdoğan'dan reis diye söz etti. Vatandaş siyaset yapmayın devletin valisi olun dedi. Vatandaşın demesine gerek var mı ya? Sen desene bunu. Vatandaş dedi. Vatandaş ne yaptı? Sözcü gazetesinin kapısına gelip şey mi dedi? Ya hocam biz yalnız şunu diyoruz biz... Vatandaşız fark ettiniz herhalde bir grup vatandaş olarak geldik buraya. Yani vatandaşız biz. Olayımız o. Biz diyoruz ki neydi? Siyaset yapmayın devletin valisi olun. Yarın bunu birinci sayfaya yazar mısınız? Ya dünyanın en komik haberlerinden bir tanesi. Abi lütfen dikkatli dinleyin. Mansur Yavaş'a soru sormak için 59 bin lira harcadı. Şimdi haklı olarak dediniz ki ney? Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mansur Yavaş'a 10 milyarlık bütçeyi nereye harcadın diye soru sormak için yerel gazetelere ilan verdi, kendi bütçesini saçtı. Ankara Belediye Meclisi'nde AKP Grup Başkan Vekili olan Köse, 10 milyar lirayı nereye harcadınız demek için tam sayfa ilan ve haber hazırlattı. Ankara'daki 5 gazeteye ilan verdi, belediye kasasından yani milletin cebinden 58.839 lira harcadı, vatandaş ilana tepki gösterdi. Deminki grup, hocam bizi hatırladınız, vatandaşız. Manşet haberinden arızaya gelmiştik ya. Biz o grubuz. Biz bu ilana tepki göstermek istiyoruz. Avrupa'da asgari ücrette sondan ikinciyiz. AB ülkeleri arasında en düşük asgari ücret Türkiye'de. Bizde asgari ücret brüt 3577 lira, net 2825. Brüt 392 euro ediyor. Bu maaşla Türkiye işçisine 332 euro asgari ücret veren Bulgaristan'ın üstünde. Sadece Bulgaristan'ın üstündeyiz. Düşünsene, şimdi Bulgaristan'ın üstündesin. Çok seviniyorsun. Ama mesela ne denir? Böyle Bulgar hızlı zekası diye bir şey var. Hiç fark ediyor musunuz? Ben gazeteciliğe yeni başlamıştım. Hatta dün bir gerekçeyle bir yerde konuştum. Bunu anlattım ben ama yok, yani yayınımız olmadığı için. Ben gazeteciliğe yeni başlamıştım. 89. Herhalde 90-91 falan, çok net hatırlamıyorum. Hayatımda ilk kez o zaman fark etmiştim. Ulan ne zaman yağmur yağsa Edirne'yi sel basıyor. Abi çok saçma. Yani yağmur yağıyor ve Edirne'yi sel basıyor. Sürekli, hiç değişmiyor. 1, 3, 5, 7, 11. Sonra o dönem bununla ilgili incelemeler yazan kim yazmıştı hatırlamıyorum. Hangi gazetede okuduğumu da. Bak, Bulgarların sınıra yakın barajları var. Yağmur yağdığında Bulgar tarafını su basmasın diye cart diye baraj kapaklarını açıyorlar. Edirne'yi sel basıyor. Hiç değişmiyor bu. Hiç. Bölgede yayın Edirne'den izleyen var mı? Vardır muhtemelen. Onlar da doğrulayacaklardır. Ya hiç değişmez bak. Hani bize Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava var ya. Onu gördüğün zaman emin ol, Bulgaristan'a yağmur yağdığı anda Edirne'yi sel basacak. Hiç değişmez bu. Hiç. Ve yıllardır ben mesela şunu hatırlıyorum. Sonra işte gazetecilik döneminde. Turgut Özal'ın bununla ilgili görüşmeler yaptığını. Turgut Özal 93'te öldü. Ya kardeşim bir düşünsene, 1993'ten bahsediyorum. 24 sene önce. Ya, şaka gibi değil mi? Değil ama. Vallahi değil. Vallahi billahi değil. 28 sene önce, özür dilerim. 24 sene önce falan değil. Bizde böyle bir durum var. Biz sürekli ağlıyoruz. Devam edelim. Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Köy virane, tarla boş, açlık kapıda. Bugünkü Bir Gün'ün manşeti. Nüfusa ilişkin son veriler gıda fiyatlarındaki rekor yükselişin ardındaki bir gerçeği de ortaya çıkardı. Üretici tarımı terk ediyor. Son 8 yılda köyde yaşayan 35 yaş altı her 100 çiftçiden 22'si kente göç etti. Şimdi düşün, ne diyeceksin bunun karşılığında? İşte ya çiftçi, bunlar çiftçi şey yapıyor ya, çiftçiler göç ediyor. Bak kardeşim, bizim sıkıntımız şu. Bizim çiftçi dediğimizle Avrupalının çiftçi dediği tutmuyor birbirini. Bu köylü bahsettiğin. Tutmuyor. Neden? Çiftçi olsa, gerçek çiftçi olsa hakkını arar. Amsterdam'da nasıl adamlar traktörle kent meydanını doldurdu? Hatırlıyor musun? Brüksel'de, ya oradan izleyen vardır muhtemelen. Belçikalılar Avrupa'da, hani hakikaten bunu tespit için söylüyorum, öyle aşağılamak, şövenizm yapmak falan değil. Ama Belçikalılar Avrupa'da gerçekten hani böyle bir etkinlik olduğunda ilk akla gelen millet falan değildir. Ama Belçika'da yaptı herif, Brüksel'de yaptı bunu ya. Sen köylüsün kardeşim, ikisi farklı. Bu babadan kalma üretimi devam ettirdiği için sen adına çiftçi diyorsun. Çiftçilik böyle olmaz. Değil ki. Rant'ta Rönesans devri, sarayı da inşa eden Rönesans Holding, pazarlık usulüyle gerçekleştirilen Yargıtay Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının 600 milyon liralık inşaat ihalesinde kaptı. 600 milyon. Küçük geldi. 600 trilyon. Yani bir büyüğü milyar, öyle düşün. Katrilyon yani. Arkadaş yani çok acayip bir şey ya. En çok ceza bir güne basın ilan kurumu iktidarın kılıcı gibi çalıştı. Basın ilan kurumu 2020'de gazetelere 803 günlük ilan kesme cezası verdi. Rakam medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne sorduğu soruya 20 gün sonra gelen yanıtla ortaya çıktı. Cezaların %88'i bir gün Sözcü, Cumhuriyet, Korkusuz ve Evrensel'in olduğu 5 gazeteye verildi. %88'i. Kalan %12'si işte onu da dağıtmış. Basın ilan kurumunun 2020 yılında en çok ceza verdiği gazete 112 günle bir gün oldu. 112 gün. Yılın üçte biri. Evrensel'e bakalım. Evrensel ne yazmış? Destek dediler, faturalara bile yetmedi. Sık sık pandemi sürecindeki destekleri hatırlatan AKP iktidarına yanıt Kayseri'deki bir aileden geldi. 10 ayda sadece bir defa 1000 lira aldık, o da faturalara bile yetmedi. 10 ayda 1000 lira. Yani ay başına 100 lira düşüyor. Günlük hesaplarsan 3 lira 30 kuruş. İyi para. İyi para. 3 lira 30 kuruş. Ne alınabilir 3 lira 30 kuruşa? Düşünelim. Çıkma simit alırsan 4 tane alırsın. Akşam saatinde çıkma. Bir gün öncenin ya da sabahın simitinden alırsan 4 tane alırsın. Ailede 4 kişi zaten benim gördüğüm. İşte gün boyu herkese birer simit. Ha yanında çay çorba yok öyle bir şey. Vay arkadaş ya. Tutuklama kararı duruşmadan önce mi hazırlandı diye bir haber var Evrensel İmin'in sayfasında. İlginç bir haber. Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınarak tutuklanan gençlerin hukuki sürecini takip eden avukatlar, mahkeme heyetinin son savunmaların ardından ara vermeden karar açıklamaya giriştiğini, bu durumun karar önceden mi hazırlandı şüphesi doğurduğunu söyledi. Normalde hani eskiden işin bir ya raconu var en azından, ulan ayıp olmasın şimdi millet görecek ya falan denir. Mahkeme heyeti yalandan karar için bir ara verirdi. Şimdi öyle bir şey yapmamışlar. Gereği düşünüldü. Ne zaman düşünüldü? Düşünüyordum ben sen konuşurken gereğini zaten. Gereğini düşündüm. Düşündüm ya. Çok güzel. Hukuk. Sabah gazetesine dikkat edin derim. Bu haber önemli bir haber. Yani oradan Abdülhamit Gül'e çakmaları çok sıradan bir şey değil. Aklınızın bir köşesine yazın derim. Bugün gün içinde Abdülhamit Gül'den de bir çıkış görürsek sabah dersiniz ki ya sabah bu herif söylemişti ya bunu. Ne oldu ki acaba? Yarın sabah da devamını anlatırım size. Bugün Abdülkadir Selvi Twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi eylemleri ve LGBT hakkındaki mesajlarını engelledi. Hilmi Daşdemir'in başkan olduğu Optimar araştırmanın çalışması sosyal medya tercihlerini anlatıyor. Ve diyor ki AKP'lilerin çoğu diyor Facebook kullanıyor diyor. Onları da diyor MHP'liler takip ediyor diyor. Twitter'da %14 ile İYİ Partililer birinci sırada, %13.6 ile HDP'liler 2, CHP'liler %12.4 ile dış kulvardan full adımlarla geliyor. 3 numarada diyor. Kapalı gözlük. MHP'liler %6.5 ile 4. sırada. AKP'liler %5.7 ile son sırada. Yani diyor ki, biz zaten kullanmıyoruz ki, acımadı ki. YouTube'daki oranların düşüklüğü ise dikkat çekici. Demek ki siyaset YouTube'la çok ilgili değil. Diyorsun. Evet. YouTube'da 6.5'la MHP'liler lider konumda. Hadi canım. Harbi mi? Onları 6.4 ile HDP'liler takip ediyor. İYİ Partililer 4.8 ile 3. CHP'liler 3.5 ile 4. AKP'liler YouTube'u çok tercih etmiyor. 2.6 oranları. TikTok. TikTok'u kim tercih ediyor? En çok HDP'liler. Ne? Evet HDP'liler %1.8. Onları 0.7 ile AKP, 0.5 ile CHP. MHP ve İYİ Parti henüz TikTok'la tanışmamış. En çok mesajı Meşaz'ı nereden atıyorsun? Meşaz platformlarında WhatsApp %85.7 ile açık ara birinci sırada. Bunu şunun için söylüyorum. WhatsApp'ın gizlilik kararını kaldırıp veri tabanını Facebook'a açacağını duyurmasıyla başlayan haklı tepkiler onun geri adım atmasını sağladı ama alışkanlıklarımızı değiştirme konusunda bizim de işimiz kolay değil. %4.9 ile Telegram, %2.4 ile Bip, SMS %3.4. En çarpıcı veri ise Telegram'a geçiş. Dikkat! Bundan sonra hangi uygulamayı tercih edersiniz? Sorusuna %40.8 Telegram diye cevap vermiş. Şimdi diyorum ki ya kardeşim bunu niye yazdın bu yazıyı? Ben size söyleyeyim işte. Çünkü dert şu. Acımadı ki, acımadı ki. Yasakla, yasakla. Ne olacak, ne olacak? Dinlemiyorum ki. Blablabla yapıyor şu anda. Ama daha önemlisi şu. Ya birader bundan bahsediyorsun da senin burada gerçek konumlandırdığın insanlar üzerinden konuştuk biz. İletişim başkanının trolleri var ya. Kainat iletişim başkanının trolleri var. Kozmos iletişim başkanının trolleri var. Yani tercih etmiyoruz diyorsun. Tercih etmiyorsan niye orada troll bulundurun insanlar? Niye yaparsın ki böyle bir şey? Yani ben sevmiyorum bunu, kullanmayacağım dersin mesela. Değil mi? Adamın trolü var ya. Ve bunu söylediğin zaman diyor ki yalnız benim sözlerim gerçek. Hadi canım. İngilizce olunca iyi diyorsun. Mantıklı aslında ya. Yeni Şafak, ABD'nin maaşlı adamları LGBT'li derneklere para verip kullanılıyor. Arkadaşım LGBT şöyle bir şey değil. Yani LGBT'li dediğin zaman hani bitmeye son yakın böyle içine vişne atılmış vişneli gibi bir şey değil o. Anlatabiliyor muyum? LGBT'li, LGBT'li misin? Evet LGBT'liydim ama en son ondan sonra şey yaptım. Baktım tribünler çok karışık. Yani artık tutmuyorum hiçbirini. Böyle cevap verilmesini istemiyorsan böyle saçma sapan laflar kullanma. LGBT'li. Yok sade bu. LGBT'liler sonra hazırlanacak. Sos soğan tamamında olsun mu? Rusya'nın bazı LGBTİ derneklerini iyi burada mı hatırladınız lan? Düdükler. Yabancı devletlere çalışan ajanlar olarak ilan edişi ABD'nin yeni başkanı Biden'ın tüm dünyada LGBT haklarının koruyucusu olacağı sözleriyle anlam kazandı. Boğaziçi'nden yeni gezi çıkarmak isteyen grupların öncülüğünü yapan LGBT'lilere de yok sen bunu anlayamayacaksın gerçekten. Belli oldu o. Yani kafa çalışmayınca çok zor çünkü. ABD'den her yıl milyonlarca dolar akıyor. Kime? İşte LGBT'lilere. Ya gözünü seveyim bak yıllarca muhabirlik yaparken de tanırım yani eylemlere katılırlar çünkü haber konusu olurlardı. Vallahi hiçbirinin bir yerden milyon doları bırak 10 dolar görebildiğini zannetmiyorum. Öyle bir şey yok. Yalan her zamanki gibi yalan söylüyorsun. O şaşırtıcı değil de ama insan biraz düzgün atar lan. Bunlara milyonlarca dolar para akıtılıyor. Yanlış yere akıtıyorlar o zaman bunlara gelmiyor. Yanlış yere atmak gibi. Öyle düşün yani. Rezalet ya. Gerçekten rezalet. LGBT'li misin? Yok. Değilim. Yani sade benimki. Yıllar önce 97 97 tabii. Anlattım herhalde. Karımın önünde bir röportaj yapıyordum. Sokak röportajı. Yani tıfıl muhabirim o zaman. Bir kendi programımı hazırlıyorum. Duyarlılık, toplumsal duyarlılık üzerine konuşuyoruz. Mikrofon uzatıyorum insanlara. Karımın önünde Ankara'da. Tunalı'nın üst tarafı işte. Mikrofon uzatıp duyarlı mısınız dedim. Derdim de şu. Hani soruyu anda soruyorsun. Verdiği cevaba göre şekilleniyor. Duyarlı mısınız dedim. Hayır Antakyalıyız. Dün geldi dedi. Dün geldik dedi. Vallahi bak hiç unutmam. Yanında kulakta için nasıl program yapımcısı arkadaşım falan. Duyarlı mısınız? Yok Antakyalıyız. Dün geldik dedi. LGBT'li misiniz? Bir dönem öyleydim ama şey yaptım bıraktım sonra ya. Eski tadı yok yani. Ne dediğini de bilmiyor. Şuursuzluk bunlar da gelenek ya. Vallahi bu kadar kafası çalışmayan insan bir araya sınavla getiremezsin normalde. Harbi söylüyorum. Sınav sen desen ki tatminkar ücret var. Gel kardeşim. Sigortası var. Sodexo veriyoruz. Yemek fişi falan. ABD'de F-16'ya dönüyor. Pentagon'da F-16'ları modernize ediyor. Amerikan medyası Pentagon F-35'lerin performansından memnun kalmadı. F-16'ları 2048'e kadar kullanmayı planlıyor dedi. Hocam bizim uçaklar vardı. Parasını ödediydik hani. Ya onlar gitti, onlar bade oldu artık. Onları jilete verdik biz. Şehir hatlarına vapur yaptıracağız aldığımız çelikle. 7 Şubat bir kumpastan fazlasıydı. MİT kumpası davasında ortaya konulan delil ve ifadeler FETÖ ile ilişkileri ortaya koyuyor. Vallahi siz çözeceksiniz kardeşim, hepsini siz tanıyorsunuz. ABD'liler Türk malına yöneldi diyorsun. ABD'li firmalar salgınla birlikte Çin'i bırakıp Türkiye'ye geri döndü. Banana Republic, Tommy Hilfiger, Mergen Group, Calvin Klein gibi devler tedarik için ofis açtı. En güzeli, ne güzel abi, yatırım yapsınlar işte. Bitcoin için ekonomik fetva. Diyanet İşleri'nin alo fetva attı, sanal paralarla ilgili soruya şu cevabı verdi. Haksız ve sebepsiz zenginleşmeye yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir. Haksız zenginleşmeye sebep olan 14 katrilyon lirayı her yıl yutmak dinen caiz mi? Haksız zenginleşme, bir boka yaramıyorsun çünkü. Ama 14 katrilyon lira her yıl para veriyorlar sana. Ayıp lan. Ayıp. Ciddi söylüyorum, ayıp. Bitcoin'den falan bahsetmişken bakın arkada bir kitap var. Telek'ten çıktı bu. Çok ilginç bir kitap. Paranın icadı, finans İtalyanca konuşurken alt başlığı. Burada isim geçen Alessandro Manzo Manio da bir gazeteci aslında. Bizim yaş kuşağının gazetecilerinden bir tanesi. Aynı zamanda bir tarihçi bu adam. Paranın doğuşuyla birlikte İtalya'nın tarihi bağlarından çıkarak çok acayip hikayeler anlatıyor. Bankerleri anlatıyor. Mesela bankerler nasıl güçlendi, devlete nasıl borç verdi, bu arada nasıl sahtekarlıklar döndü, nasıl fırfırlar yapıldı falan. Çok ilginç bir kitap. Ben çok severek okuyorum. Utku Kavasoğlu çevirinde. Çevirisi de gayet güzel. Çok eğlenceli bir dili var. Tavsiye ederim. Burada bu haftanın kitabı olarak koydum. Daha bu arada Cuma'dan beri çok soru geliyor. Klasik kitap ne olacak bir sonraki diye. Bu cuma değil, bir sonraki hafta ne olacak? Vallahi karar veremedim. Siz de bir şey düşünün. Bir bakalım. Bir şey koyarız. Unutmadan cuma günkü yayın için hepinize desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o kadar güzel mesajlar aldım ki. Yani çok, çok mutlu oldum. Hakikaten çok mutlu oldum. O kadar çalışmaya değdi. Geri dönüşüm müthiş oldu. Çok çok güzel oldu. Yani böyle şeyleri normalde paylaşmam ama gerçekten çok mutlu oldum. Coşkun abi, Coşkun Aral. Ki Yaşar Kemal'i en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi aynı zamanda. Kendisi bir derya da. Ama Yaşar Kemal'le ilişkisi de çok farklı. Ta Güzin Dino, Abidin Dino ile ilk tanışıklıkları döneminde Yaşar Kemal'in, onların dostu olduğu için oradan tanıyan bir insan. Ve Coşkun abinin yaşıyor olsa Yaşar abi gözlerinden öperdi lafı. Benim için hayatta aldığım en büyük iltifatlardan bir tanesiydi. Çalışmaya değdi. Çok insan da ya ben bunu bir daha okurum kardeşim. Bu kitabı okumam lazım. Ben böyle okumamıştım, fikrini uyandırabilmek çok güzel bir şey. Çok mutlu oldum o yüzden. Gerçekten çok çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Erdem Bey, kitap önerisi 1984, George Orwell. Ya yapmayın, çok okundu ya, çok okundu. Üzerine boş verin onu. Yani belki biraz daha yeni bir şey yapabiliriz. Hani bu çağımıza daha yakın hale gelebiliriz. Mesela Saramago falan okuyabiliriz. Belki atladık Rus edebiyatı içinde her şeyin başladığı adamla, Gogol'le devam edebiliriz. Ne bileyim, öyle bir şeyler olabilir ama siz de bir düşünün. Daha vaktimiz var nasıl olsa. Üzerine konuşuruz. Olur mu? Şimdi nerede kaldık biz? Akşam gazetesinde. Akşam. Amerika'da dönüyor F-16. Dönüyor abi, biliyoruz biz. Bakalım bakalım. Bu arada köşe yazılarında bugün acayip hakaretamiz ifadeler var. Dinci basın, dinci medya, iktidar medyası çok çok ağır ifadeler kullanmış. Gerçekten. Yani nasıl söyleyeyim, mesela şuradan göstereyim size. Boğaziçi'li yosmalar diyen var. Valla. Gazete hangisi? Gazete değil ki. Hani yağmurlu havada eve geldiğinde ayağın çamurluysa altına serme. Ama herif oradan yardırıyor mesela. Basın ilan kurumu ne yapar? Hiç bok yapmıyor. Hiçbir bok yapmıyor basın ilan kurumu. Bakmıyor bile. Umrunda değil ya. Hadi bakalım biz Takvim Gazetesi'nde bir görelim şu soytarılığın üzerine. Ben yani üzerinde çok durabileceğimizi zannetmiyorum Takvim Gazetesi'ne. Bakmadım, hakikaten açmadım. Çok, çünkü dünkü gerginlik kolay atlatılacak bir gerginlik değildi. Yemin ediyorum, ben böyle insan cam çerçeve indirir, o kadar sinirlendim. Terbiyesiz, haysiyetsiz, onursuz herifler. Ne denir bilmiyorum ama yani yalan zaten ruhlarına sindiği için gönül rahatlığıyla. Emekliye 414 lira ek zam fırsatı al. Ya bugün bu herifleri okumayalım biz, olur mu? okumayalım. Gerçekten 5 kuruş etmez. Kapandığı gün ama davul çalalım. Gerçekten teneke çalalım yani. Hiç de üzülecek, acınacak falan bir durumu yok. Ciddi söylüyorum, hiç gerek yok. Normalde sağlıklı bir ülkede, sağlıklı ve Sağlık Bakanlığı'nın da sağlıklı olduğu bir ülkede bu gazete normalde gömülür, üstüne sönmemiş kireç atılır. Hatta öncesinde bir çelik kutunun içinde yapılırdı bütün bunlar. Bizde olmuyor maalesef. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatlarımız farklı. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, yetiştirilme tarzlarımız. Ya hepsi farklı. Ama bizi ortaklaştıran şey çok büyük. Kocaman bir ülke, bizim ülkemiz, memleketimiz. Hepimizin Türkiye deyince burnunun direğe sızlıyor bir anda. Ve biz biliyoruz ki biz konuşmaktan vazgeçersek, birbirimizle konuşmaktan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaktan vazgeçersek ayrılacağız. Ve bu ayrılığı engellemenin tek yolu birbirimizden tırsmamak, konuşabilmek. Bunu yapabilir miyiz? Vallahi yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Bu yayının sürmesi için katkınız olur mu? Olursa nasıl olur sorusunun cevabı işte şu. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı yapabilirsiniz buradan. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyütece bir dokunun. Abone ol düğmesini gördünüz mü? O düğme ünsalunlu.com.tr'de de var. Sadece YouTube'da değil. İkisinden de yapabilirsiniz. Ama bunu yapmakla ben bugünün medya düzenine mahkum değilim kardeşim. O soytarılıkları, o aşağılık pislikleri izlemek zorunda değilim demiş olacaksınız. Az şey değil ve bunu bir tek mail adresiyle yapacaksınız. Yan tarafında küçük bir zil var. Zilin anlamı, ona da dokunursanız abone olduktan sonra yayınlar başlamadan size haber gelecek demek o. Ama sadece onunla kalmıyor. Şu yukarı doğru bir baş parmak işareti var. Beğeni tuşu YouTube'daki. O tuşa dokunmanız çok büyük bir destek. Çünkü onu yaptığınız anda YouTube bu yayını başkalarına da önerecek. Bakın böyle bir şey var. İzlemek ister misiniz diye. Bilmeyenlerin de önüne çıkartacak. Bir de katıl düğmesi var ki aynı düğme ünsalunlu.com.tr'de de var. Bu yayını küçük katkılarınızla destekleyebileceğiniz anlamına geliyor. İsterseniz. Burası kritik. İstemezseniz öyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, yüzünüzün güldüğü, ağzınızın tadının yerinde olduğu ve sevdiklerinizle dip dibe çok güzel, şahane bir hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.